Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıökkan'dan Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Numa Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimizi selam saygılarımı sunuyorum.
Eyvallah. Kıymetli dinleyiciler, geçen programımızda 161. mektubu bitirmiştik. Şu anda 163. mektuptan sizlere paylaşımlarda bulunacağız inşallah. İmam Rabbani bu mektubunu Seyyid Nakip Şeyh Feride yazmış. Nakip dediğimiz günümüzün Diyanet İşleri Başkanı mı oluyor
yani
hocam?
Yani biraz öyle, biraz da o efendim oradaki seyitlerin başında olan, tabii bu zatın aynı zamanda demek ki devletin dini kademelerinde de bir vazifesi var. Şimdi ona bir mektup yazmış. Tabii bu mektup içeriği biraz ağır bir mektup ama yazılan insan sıradan bir vatandaş değil. İdari vazifesi olan, Müslümanların politikalarını belirleyen bir insan olduğu için onu o şekilde anlamak lazım. Biraz sonra belki bu şahsın emniyeti de ortaya çıkacak. Mektubu okuyunca niye böyle sert bir dil ve biraz keskin bir ifade kullanmış? Çünkü siyasi bir şeye yazıyor bunu. Şahsa yazıyor.
Evet. İslam ile küfrün birbirinin zıddı olduğu, bunlardan birine değer verenin diğerini küçük düşürmüş olacağı bahsiyle alakalı. Hamd bizlere nimetler veren, İslam'a ulaştıran ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden kılan Allah içindir. Bilmelisin ki dünya ve ahiret saadetini elde etmek yalnızca iki cihanın efendisine tabi olmaya bağlıdır.
Bu çok güzel bir cümle oldu şimdi. Yani hakikaten İslam'ın gelmesiyle beraber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle beraber diğer dinler nesh oldu. Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın getirdiği şeriat ve sünnetleri nesh oldu.
Yani iptal mi oldu?
İptal oldu. Zaten İslamiyet'te ve Peygamber Efendimiz'in hayatında o dinlerdeki hakikatler mündemiş. Yani bir Hristiyan Müslüman olduğu zaman esasında daha iyi Hristiyan olmuş oluyor bir bakıma. Çünkü Hazreti İsa'nın getirdiği bütün o güzellikler Peygamber Efendimiz'in hayatında çok daha fazlasıyla var.
Yani İslam kapsar Hristiyanlığı ve Yahudiliği.
Tabii çok fazlasıyla kapsar.
Fazlasıyla yani kapsar.
O dinler belli bir zaman, belli bir mekan ve belli bir coğrafya için gelmiş. Diyelim ki Yahudilik Beni İsrail için gelmiş. Hatta Hristiyanlık da Beni İsrail için gelmiş. Onlara mahsus biraz daha özel, biraz daha yerel şeriat var orada. Halbuki İslamiyet'te evrensel, bütün zamanları, bütün mekanları kapsayacak efendim bir şeriat, bir kurallar manzumesi var. Evet. Böyle olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakarak efendim işte bazen bugün diyalog adına maalesef Allah'a inanalım ama peygamberimizi gündeme getirmeyelim şimdi, Hristiyanları gücendirmeyelim gibi bir anlayış da var. Bunlar hep batıl çabalardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devrede olmadığı, efendim kumanta yani odasında olmadığı hiçbir hareket, hiçbir İslam anlayışı makbul değildir kesinlikle.
Evet, zaten Hristiyanlık ve Yahudiliğin de değiştirildiğini, belki bir değişime uğradığını ama İslam'ın değişime uğramadığını da hatırlayacak olursak, o zaman Yahudiliğin ve Hristiyanlığın değişmemiş olan güzel kaideleri ve ilahi kaidelerinin hiç değişmeden İslam'a geldiği, İslam'ın uhdesinde olduğu, İslam'ın da onları da kapsayacak şekilde ve günümüzün de ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde bir şekilde insanlığı kapsayan bir din olduğunu söyleyebiliriz.
Ben şimdi hatta burada bir örnek de vereyim de daha iyi anlaşılsın. Kıymetli dinleyicilerimiz belki merak ederler.
Evet,
nasıl olur?
Buyurun.
Mesela şimdi Yahudilikte esas olan kısastır, intikamdır. Onların hukuk sistemi şeriattaki kısasa çok uygundur. Hatta göze göz, kulağa kulak ayeti aynıyla Tevrat'ta da geçiyor. Peki, Hristiyanlık ne diyor? Sağa tokat vurana solunu dön, affet. Yani bağışla. İslamiyet ne diyor? Hepsini birleştirmiş.
Birleştirmiş.
Bir insan, diyelim ki size birisi bir tokat attı. Siz de aynı şiddetle o zata bir tokat atma hakkınız var. Tabii mahkemeye gideceksiniz. Diyeceksiniz ki bu adam bana bir tane yumruk attı. Çenemi kırdı. Yani eğer aynı cezayı verme imkanı varsa onu mahkeme şey yapıyor. Tabii adamın kafası kopacaksa olmaz. Ama yani atıyorum ki hadi göz çıkarmak diyelim mesela. Durup dururken birisi size kavgada yumruk attı, gözünüzü patlattı.
Evet.
Aynısını sizin de yapma hakkınız var. Bu Yahudilik şeriatını İslam yani o adalet duygusunu şey yapmış. Ama eğer diyelim ki affetmek istiyorsunuz, Hristiyanlarda olduğu gibi affetmek de serbest. Yani İslamiyet ne yapmış böylece? Bütün o dinlerdeki kemalatı almış, Şimdi diyelim ki bir insan Yahudi'ye göre ceza verecek olsa sadece ceza intikam var. Belki öyle yer gelir ki affetmek daha güzeldir. Bazen de diyelim ki bir adam 10 kişinin gözünü patlatmış.
Evet.
Artık bu adam bunu alışkanlık haline getirmiş. Bu adama ceza vermek, ona aynı cezayı vermek lazım ki bu yaptığı kötü işi bıraksın.
Evet.
O zaman işte dersin ki burada Yahudi şeriatı daha şey.
Evet.
Tabii Yahudi şeriatı demeyelim artık. İslam şeriatı oldu da.
İslam şeriatı oldu.
Ama adam kazayla istemeyerek yani böyle bir kavgaya girmiş. İstemeye istemeye bir yumrukla bir adamı yaralamış mesela.
Evet.
Dersin ki ya bu adam ahlaken güzel bir insan. Normalde kavgaya dövüşe giren bir insan değil. Hadi bunu da affedelim.
Evet.
Diyebilir. O efendim maktulün veya işte yaralanmış insanın yakını. Veya yaralı insanın kendisi. Bak görüyorsunuz İslamiyet ne kadar güzel.
Evet.
Hristiyanlık, Yahudilik ve onlarda olmayan daha başka güzellikleri Rabbimiz bizlere layık görmüş ve bizlere indirmiş. O yüzden Peygamber Efendimiz'i öyle kenara bırakalım.
Evet.
Yok Yahudi ile Hristiyanla iyi geçinelim de ona tabi olmadan da Allah'a inanarak paşayı kurtarız diyenlerin hepsi sapıklık içindedir. Paçayı kurtaramaz. Çünkü Allah katında din İslam'dır. İslam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğidir. Eğer onu aradan çıkarırsak geriye ne kalacak?
Evet. Muhterem hocam bir de Peygamber Efendimiz de sonuçta bir insan. Uhud Savaşı'nda amcası Hazreti Hamza'nın çok feci bir şekilde, insanlık dışı bir şekilde öldürüldüğünü, organlarının parçalandığını görünce hatta kendine ahit ediyor.
70 tane diyor. 70 tane, tabii kafirin evet. Diyor ciğerine sökeceğim.
Allah'ım bana
yapacağım.
Evet ahit olsun diye ahit ediyor. Hatta o sırada Nahl suresinin bir ayet-i kerimesi iniyor ve Peygamber Efendimize hani kısasa kısasın tabii ki hak olduğunu ama vazgeçmesi
eğer cezalandırırsanız diyor.
Evet.
Fe in aqibtum fe aqibu bi misli ma uqibtum.
Misliyle cezalandırın.
Eğer bir insana ceza verecekseniz aynısıyla yani. Ne fazla ne eksik.
Ne eksik.
Yani adam sana bir tokat vurmuş, sen 10 tokat vuruyorsun.
Olmaz.
Diyorsun ki bu adam fakir, ben güçlüyüm, zenginim. Bir tokata karşı 100 tokat. Olmaz.
Evet.
Bu haksızlık.
Evet.
Adalette zengin, fakir, kral, padişah. Hı-hı. Hatta bilirsiniz Ömer Efendimiz zamanında bir kabile reisi geliyor. Haç esnasında biri ayağına basmış. Kızıyor tabii bu adam, tabii kabile reisi, kabilesinin kralı. Hı-hı. Bir yumruk vuruyor, adamın burnunu kırıyor. Tabii mahkeme oluyor. Ömer Efendimiz diyor ki sen de bunu burnunu kıracaksın deyince adam kaçıp gidiyor. İrtidat ediyor. Dinden çıkıyor yani.
Hmm.
Şimdi ayet çok açık. Ceza vereceksen aynıyla misliyle.
Misliyle.
Yani bir insana karşılık bir insandır. Ya bu adam bizim kabilemizden bir kişi öldürmüş. Biz onun kabilesinden 100 kişi öldürelim. Çünkü bizim bu adam çok önemli zengin bir adamdı. Yani bir tane cahil bir adama eşit olamaz. Olmaz. Şeriatın kişisi gayet açık. Adalet var bu konuda. Ama diyor affederseniz sizin daha hayırlıdır.
Daha hayırlıdır.
Ya işte bak Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel bir ölçü.
Evet.
Ben ama İngiltere'de bir dil kursuna gitmiştim. Orada dediler ki hocam bize bu İslamiyet deyince aklımıza şey geliyor, kısas geliyor. İlk verdiğim sunum bu konuda olmuş. Çok güzel bir sunum olmuştu. Şöyle dedim ben onlara. Siz dedim bütün filmlerinizde ne yapıyorsunuz? Filmin kahramanı o filmdeki kötü insanı büyük bir binanın tepesine aşağı atıyor, parçalıyor, dövüyor, işkence ediyor. Hepiniz de bundan zevk alıyorsunuz değil mi? Evet dedi hocam dediler. Yani bütün filmlerde, Amerikan filmlerinde, İngiliz filmlerinde değil mi? Casus filmlerinde.
Evet.
Ne oluyor? O düşman.
Insan, kötünün sonu hep düşmanı, kötü oluyor zaten bir şekilde.
Kötülük adam hep sonu ceza alıyor. Hem de ölüm. Ya dedim bak insan psikolojisi demek ki intikam alma
var.
Fıtratında var bu.
Evet.
İslamiyet hem bu eğer bir insan illa intikam alacaksa diyor ki kardeşim gel. Sana zulmedene zulmettiği kadar cezasını ver. Ne fazla ne eksik.
Ne fazla ne eksik.
Ama diyor gel affetsen daha güzel.
Ya. Evet.
Şimdi bu mu güzel? Yoksa sadece tek şeyle. Hırsızına diyor ki mesela affet. Ya affederek kamu düzenini sağlayacaksınız.
Evet.
Hırsız geldi cüzdanınızı aldı. Bir de çıkardı saatinizi siz hediye edeceksiniz. Bu olmaz. Zaten ben şunu söylüyorum Hristiyanlarla bazen zaman zaman görüşüyoruz. Ya diyorum siz Hristiyanlığı yaşamıyorsunuz. Niye diyorlar? Size dininiz diyor ki size birisi işte saatini istese cüzdanını ver, cüzdanını istese gömleğini de ver. Siz diyorum bırak cüzdanı gömleği vermeyi. Size daha adam istemeden siz adamın elbisesine el koyuyorsunuz. Adamı siz soyuyorsunuz. Afrika'yı sömürgeleştirdiniz. Amerika'daki yerlileri öldürdünüz. Avustralya'daki pigmeleri soyunu kökünü kuruttunuz. Bir de çıkmışsınız insanların karşısına sağ vuranın sola dön. Yani diyorum bunu olmadığını siz de biliyorsunuz diyorum hakikaten. Bunlar her zaman uygulaması mümkün değil. Ne Hristiyanlar ne Yahudi değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim çok daha kapsayıcı.
İnsan psikolojisi açısından da insanın başına bir felaket geldiğinde içgüdüsel olarak tam aynısının kendisine o felaketi getirenin de başına gelmesini diler. Hatta daha fazlasını diler. Ama o anda sabretmek ve daha hayırlısını ummak demek ki İslam'ın yüceliğini gösteriyor. Nitekim Vahşi de Peygamber Efendimiz tarafından affedildikten sonra Hazreti Vahşi oluyor ve sahte peygamberler olayında Müseylemetül Kezzab'ı öldürüyor.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bire karşı yetmiş derken o birden de
mahrum, daha
haşa, mahrum kalmıyor şüphesiz, affediyor. Demek ki İslamiyet böyle af ve merhamet dini.
Evet.
Ama şu da var kardeşim, haddi aşarsan sen bir kişiyi öldürdün, akıllanmadın, iki kişiyi, üç kişiyi, beş kişiyi hala diyet verip kurtuluyorsun. Yok, bu da yok.
Bu da yok.
Birisi diyor kardeşim sen gel bakalım. Sen üç kişi, beş kişi öldürmüşsün. Gel bakalım biz de senin canını alalım da gör bakalım insan öldürmek neymiş.
Evet.
Şimdi bugün en büyük sıkıntımız maalesef bu konulardaki zafiyet. O yüzden İslamiyet, sizin dediğiniz güzel tabir, Yahudiliği ve Hristiyanlığı kapsar. Matematikte bu kapsar, evet, işareti vardır ya. Evet. Ters U gibi bir işarettir.
Evet, evet.
O yüzden elhamdülillah biz ümmet-i Muhammed çok şanslıyız. Aman sakın ha, Allah Resulü bize bir merhamet, rahmetelil alemin olarak gelmiş. Hı hı. Bize gönderilen bu büyük hediyeyi, alemlere rahmeti, yani bazı gafil Müslümanlar diyalog, hı hı, adına, bilmem ne adına,
Allah Allah,
kendilerini mahrum bırakıyorlar. Çok büyük mahrumiyettir.
Evet. Bir de bir yanılmıyorsam Necmettin Erbakan'a ait olan bir söz de, bir dava ile ilgili bir konuşmasını yaparken diyor ki,
evet,
eğer diyor günü farz et ki Peygamber Efendimiz diyor bir savaşta, müşriklerle savaşta diyor ve sen de bir dağ başında bu savaşı izliyorsun diyor. O anda diyor eğer diyor o savaşı izlerken, o iki taraftaki savaşı izlerken diyor sadece seyirci kalırsan kaybedersin diyor. Ama seyirci kalmaz da hani ya dua edersen inşallah bunlar kazanır dersen, o zaman da bir şekilde bozuk, ayarı bozuk bir Müslüman olmuş olursun diyor. Zaten diyor tam tersini, acaba kim kazanacak, kim kazanacak, müşrikler mi kazansın diye gönlünden geçirirsen zaten direkt küfre düşersin diyor. O anda yapman gereken şey diyor, adımlarının yettiğince, ayaklarının el verdiğince koşmak, koşmak, düştüğünde tekrar kalkıp hızlıca koşmak ve tarafını belli edercesine Müslümanlara savaşa girişmektir diyor. Yani aslında diyalog dediğimizde oturup da işte ya savaşmayın, işte bir şekilde arayı bulalım tarzı değil de yerine ve zamanına göre Müslümanın işi ne gerekiyorsa onu yapmaktır.
Şimdi zaten görüyoruz maalesef yani sözde bazı ilahiyatçılar Rusya'yı haklı görüp,
evet,
mümin kokusu alıyorum diye ahmakça konuşuyorlar. Yani, evet, neymiş efendim, Putin'den mümin kokusu geliyormuş. Her gün Suriyeli Müslümanların kanına elini bulayan,
evet,
her fırsatta Müslümanlara bomba yağdıran bir devlet başkanını böyle kutsayan ahmak tipler var aramızda.
Evet.
Yani bunlara da bir kulağına küpe olsun. Hiç Avrupa'da Hristiyan aleminde Müslümanlara hak veren böyle bir din adamı görmedim ben. Yani Türkler Müslümanlara haklıdır, aman onlar, hı-hı, ölmesin diyen ben duymadım.
Evet.
O yüzden yani biz bir, hani belki İmam Rabbani'nin bu mektubu biraz okuyalım inşallah, şimdi geleceğiz.
Çok sert,
sert gelebilir ama.
Onlara da çok sert cevaplar
gelebilir
da geliyor.
Ama velakin, evet, işin hakikatine baktığımızda İmam Rabbani haklı olduğunu hepimiz göreceğiz şimdi.
Evet.
Buyurun istersen.
Bilmelisin ki dünya, evet, ve ahiret saadetini elde etmek yalnızca iki cihanın efendisine tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak ise İslam'ın hükümlerini yerine getirerek insanlar arasında uygulamakla, küfrün tesirlerini ortadan kaldırarak iptal etmekle, havastan ve avamdan onu kovmakla ancak mümkün olur.
Şimdi Allah Resulü nasıl uyuyacağız? Tam namazımızı kılıyoruz elhamdülillah. Namazımızı sünnetlerini de kılıyoruz. İşte diğer Allah Resulü sünnetlerini yerine getiriyoruz ama esas sünnet şeriata ayağa kaldırmak. Yani bütün ahkamıyla. Bizim vazifemiz Müslüman'ın, İslam'ın getirdiği prensipleri olabildiğince hayatımıza taşımak. Bu da tabii İslam'ın aleyhine olan küfür hareketlerini,
evet,
Küfür düşüncelerini hayatımızdan kovmakla olur. Bir Müslüman düşünün ki evinde televizyon var, efendim değişik ideolojiler var, kahrolsun şeriat diyen cenaze namazına gelip, hatta cenaze namazı kılıp ondan sonra kahrolsun şeriat diyen gafil yani insanlar var piyasada.
Evet.
Şimdi olmaz. Yani bunlara şimdi nasıl uyaracağız Numan Bey kardeşim? Bunları açık açık söylemek lazım yani. Bu işin şakası olmaz.
Hı hı.
Hem küfrü destekleyeceksin, hem diyeceksin şu izim, bu izim Türkiye'ye hakim olsun. Ama diyeceksin ki benim de babamın işte babam hacca gitti, annemin başı kapalı, ben de Müslümanım.
Hı.
Vallahi babanın hacca gitmesi, annenin başının kapalı olması seni Müslüman yapmaz. Değil mi ki sen soldu, sağdı, bilmem neydi, bir sürü ideolojinin peşinden gidiyorsun.
Hı hı.
Yani kusura kalmasın kimse, bunu da fark etmek durumundayız. İmam Rabbani Allah razı olsun, ta o zamandan bugünkü Müslümanların kafa karışıklığını görmüş ki,
evet,
bizi uyarıyor.
Evet. Veya bir diğer ifadeyle demek ki onun çağında da bu tür kafa karışıklıkları belki de vardı.
O zaman da vardı şüphesiz. Zaten şu var. Zaman değişiyor da o zamanda olan hadisler hiç değişmiyor.
Evet.
İmam Rabbani zamanında olan her şey bugün de aynısı oluyor. Evet, tarih... O zaman Hindular vardı Müslümanların etrafında.
Evet.
Müslümanları İslam'dan uzaklaştıran, İslam dinini altına oyan Hinduizm vardı.
Hı hı.
Bugün de mesela şimdi işte Türkiye'de de Hristiyanlık, Yahudi kültürü, işte yılbaşı kültürü, hı hı. efendim pagan kültürü değil mi? Yani yılbaşı geliyor, her tarafta çam ağaçları kesiliyor arkadaş.
Evet.
Ya çamla bizim ne alakamız var? Efendim Noel Baba kostümüyle bir Müslümanın ne alakası olabilir?
Evet.
Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda en ufak bir mağazalarımızda dini, İslami sembol göremezken,
hı hı.
en dindar geçinen şirketlerin mağazalarında bile
hı hı.
Efendim pamuktan işte o Noel Baba şeyleri, kostümleri falan filan, o çam ağaçları ışıklandırılmış her yerde. Ya bu ne biçim bir gaflettir? Kendi dininin kutsal günlerinde en ufak bir sembol koymuyorsun.
Hı hı.
Camiler hariç bir efendim kurban ne bileyim işte böyle bir pamuktan yapılmış bir koyun hani figürü koysak mesela hani bir büyük mağazanın camına da kurban hatırlasalar.
Hı hı.
Mesela hani bunu bir putperestlik gibi tavsiye etmiyorum. Hani hı hı. başka bir yol bulsak hatırlatıcı. Bunu yapmıyoruz ama yılbaşı geliyor. Bütün Müslümanlar evini çam ağacıyla süslemekte, hindi bilmem kesmekte veya abuk subuk televizyon kanallarının karşısında yılbaşını efendim karşılamakta yarışıyor.
Evet.
Şimdi bunlar ne desin İmam Rabbani? İyi yapıyorsunuz, hoş yapıyorsunuz. Devam edin diyecek hali yok. Kim diyor İslam'ı efendim küfrü yüceltirse İslam'ı alçaltmış olur.
Evet.
Kim küfür adetlerini hayatına taşırsa İslam'ın ahkamını iptal etmiş olur. İstediğin kadar adın Ahmet, Mehmet, Muhammed olsun.
Evet.
Ya.
Öyle hocam. Çünkü İslam ve küfür kıyamete dek, hatta kıyamette bile bir araya gelmeyecek olan iki zıttır. Birini kabul etmek, diğerini reddetmeyi ve birine değer vermek, diğerini küçük düşürmeyi gerektirir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi kafirler. Dediler ki ya ey Muhammed, yani tamam İslam'ı getirdin. Güzel. Dediler biraz bir taviz ver. Yani biz de putlarımıza tapalım. Müslüman da olalım. Yani Kabe'de işte sizin gibi ibadet edelim ama falan falan putumuza dokunma. Ticaret hayatımıza dokunma. Faiz işte olsun. Allah Resulü kabul etmedi. Yani bugün bazı Müslümanlar var ki piyasada. Ben diyorum ki o Müslümanlar hani böyle taviz vermeyi seven bazı gruplar, cemaatler var ya ülkemizde.
Evet.
Eğer onlar diyorum Allah Resulü zamanında olsaydı bunlar Ebu Cehil'le ittifak ederlerdi. Çünkü güç kimde? Ebu Cehil'le derlerdi ki tamam şöyle şöyle olsun böyle böyle taviz verelim. Olmaz. İslam'a taviz vermek yok. Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin çok güzel bir sözü var. Müslümanlar diyor en zayıf dönemlerinde bile dinde en ufak taviz vermediler. Yani Bilal Habeşi Hazretleri'ni düşünün. Çölde, kızgın kumlarda. Tabii kızgın kumların ne olduğunu gitmeyen de bilmez. Onu
bilmez.
Söyleyeyim.
Evet.
Ben Umre'de gördüm. Daha sabah namazına gidiyoruz. Güneşin doğmasına 2 saat var. 36 dereceyi gördüm.
36.
Evet. De güneşin tepede olduğunu düşünün şimdi siz.
Evet.
Herhalde 50-60 derecedir. Çöle yatırılıyor kumların üzerine. Sırtına koca taşlar konuyor. Ehad, ehad diyor. Deyiverse halbuki caiz.
Evet.
Yani insan canı tehlikeye girdiğinde hani Allah'ı inkar etmesi veya ona inanmıyorum demesi caiz. Canını kurtarmak şartıyla evet. sadece. Orada bile yani bir köle. Arkasında bir efendim dayanak yok, güç yok, hiç kimse yok. Tek başına Allah Resulü ile beraber ehad diyor. Allah birdir diyor. Öyle Lat'tı, Uzay'dı bilmem neydi. Komünizmdi, sosyalizmdi, şu izimdi, bu izimdi. Hiç taviz vermiyor. O zaman taviz verilmemiş. Bugün niye taviz verelim ki? Milyarlarca Müslüman var dünyada. O yüzden yani biz davamızda taviz vermemeliyiz. İmam Rabbani Allah razı olsun. Şimdi bazı insanlar zannediyorlar ki tasavvuf demek. Herkese hoş geldin. Gel ne olursan gel. Tabii bunlar doğru sözler ama gel ne olursan gel de geldiğin gibi kalma. Evet. İmana gel. İslam'a gel diyor bizim.
Kurtuluşa gel diyor.
Mevlana Hazretleri. Hayyalel felah diyor hepsi.
Evet, felaha gel.
Şimdi tasavvuf böyle biraz light İslam gibi algılama operasyonu var günümüzde bugün.
Evet.
Yani tasavvuf demek, herkesi sevmek, Hristiyanı sev, Yahudi'yi sev. Tabii insan olarak biz herkesi severiz. Ama küfrü sevemeyiz. Yahudilik, Hristiyanlık küfürse ki küfürdür. Bunları sevemeyiz.
Biz yaratandan ötürü yaratılanı severiz.
Ya tabii Yahudi komşumuz vardır, iyilik yaparız. Hastası ziyaretine gideriz, selam veririz. Hristiyan komşumuz vardır. Efendim fakirse infakta bulunuruz.
Hidayeti bulması için dua ederiz.
Eyvallah, bunları yaparız ama şimdi yani bu küfrün de yaşaması için onlara payan da
Olamayız.
Olmamalıyız. Bunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri.
Allah Sübhanehu peygamberi ve Habibine hitap ederek şöyle buyurmuştur. Ey peygamber! kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran. Allah Sübhanehu en mükemmel ahlak ile vasıflanmış olan Resulüne kafirlerle cihad etmeyi ve onlara sert davranmayı emredince kafirlere sert davranmanın büyük ahlakın gereği olduğu anlaşılmış olur.
Ayet şöyle: "Cahidül küffara vel münafıkine vağluz aleyhim."
Vağluz aleyhim.
Emir Allah'ın emri kime? Peygamberine. Tabi buradaki yanlış şunu da unutmayalım. Hı. Bu kafirlerden, münafıklardan kasıt da İslam'a kılıç çekmiş. Müslüman'a kılıç çekmiş. İşte bugün yani dedim ya, zaman değişmekle beraber olaylar hiç değişmiyor. Bugün yok mu Müslümanlara kılıç çeken, başına bomba yağdıran? Şimdi bazıları diyor ki efendim o gidip kafirlere yalvaralım, ayaklarına kapanalım. Aman işte Suriye'deki Müslümanları öldürmeyin, kafalarına bomba atmayın. Adam dinlemiyor kardeşim. Sen dedikçe senin bu kibarlığından daha fazla cesaret alıyor. Hava sahanı ihlal ediyor. Gelip senin ülkende uçaklarını uçuruyor. Sen bugün diyeceksin ki hadi 5 dakika girmiş bir şey olmaz. Yarın gelip belki Ankara'nın üzerine uçacak. Belki Ankara'yı bombalayacak. Şimdi bunlara karşı sert olmak lazım.
Evet.
Sert olmazsanız burada gösterdiğiniz bir zafiyet ülke savunmasını tehlikeye atar.
Evet.
O yüzden yani hani bazen böyle üzülüyorum ben. Elhamdülillah memleketimizde insanların çoğuna bakıyorum. Herkes diyor ki iyi oldu yani. Bizim hava sahamızı bir Müslümanın yani hava sahası demek, ırz demek, namus demek. Şöyle düşünelim Numan Bey. Hı. Bir gün çatınıza birisi çıkmış dolaşıyor. Komşum ne yapıyorsun çatımda? Ya sorma Numan Bey, ufak bir işim vardı işte atıyorum hava alayım dedi. Ya Subhanallah, benim çatımda inin kardeşim, kiremitleri kırarsın.
Uyarırsınız.
Veya yani oradan belki senin bir hava şeyin var. Oradan belki senin sırlarını duyacak. Hı hı. Belki banyonun camını görecek. Kardeşim in oradan aşağı, benim avlumu görüyorsun. Hı hı. Belki benim çoluk çocuğum avluda, ona göre kıyafetleri düzgün olmayabilir. Hı hı. Bir kere dediniz bir şey olmadı. İkinci kere dedi ki ya dedi, ne olacak komşum ya, ben senin çatında dolaşıp durayım. Oradan balkonuna bakayım. Oradan senin avluna bakayım. Hı hı. Ne yaparsın? Çeker silahı herhalde veya bir taş atarsın ki kaçsın.
Evet, evet.
Şimdi yani bu demek yani. Sana kılıç çekmiş, sana savaş açmış, seni Müslümanı öldüren insana karşı kibarlık, nezaket, zalime gösterilen nezaket ve kibarlık
acizlik oluyor.
Onun zulmünü anlamda artırır ya.
Evet, sizin der de acizliğiniz ki, anlamına geliyor.
Bir, ikincisi der ki o yüzden bizim atalarımız, ecdadımız her zaman şerefiyle ölmeyi çok önemsemişler. Yani Osman Gazi biliyorsun Ruslara esir düşmüş. Osman Paşa'mız.
Gazi Osman Paşa. Evet.
Yani şeye girerken bile çadıra, o Rus komutanın çadırının kapısını böyle iyice şey tutmuşlar ki eğilerek girsin ki hani, hı hı, Rus generalin karşısında eğilmiş olsun. Nasıl girmiş? Arka arkaya girmiş. Bakmış, evet, ki öne girerse eğilmiş olacak ister istemez. Arka arkaya girmiş ki o komutana bir şey vermesin. Şunu demek istiyorum yani Müslümanlar biraz akıllı olmalı artık. Yeter ya bu da çektiğimiz zillet. Yani her gelen Müslümanın kafasına bomba atıyor. Evet. Her gelen silahını çekip Müslüman vuruyor. Bakıyorum bizimkinden aman barış, aman bilmem ne. Tabii ki savaş güzel değil.
Evet.
Ve sulh hayır diyor Rabbimiz. Sulh daha hayırlıdır. Ama velakin geldi başına bela çattı yani.
Evet.
Düşman silah çekmiş, oradan atıp duruyor. İstediği Müslümanı öldürüyor, istediğini esir ediyor. İsterse bomba atıyor.
Evet.
Sen de aman güller, çiçekler gönderiyorsun. Bunu yapma diyor İmam Rabbani. Esasında mektubun konteksti bu.
Evet. Yani herhalde Müslümanlar olarak tarihin hiçbir devrinde bu kadar aciz olduğumuz hatırlanmıyor değil mi?
Niye aciz oluyoruz? Gücümüz kuvvetimiz olmadığından değil.
Değil.
Gücümüz kuvvetimiz, askerimiz, silahımız fazlasıyla var. Hı hı. Ama İmam Rabbani'nin o tavsiye ettiği irade yok bizde. Vagluz aleyhim, şiddetli ol diyor. Biz korkuyoruz. Ya şimdi şiddetli olursak Rusya başımıza çöker. Amerika bize bilmem şunu yapar. Fransa şunu yapar. Böyle dedikçe de, hı hı, onlar daha fazla bize şiddet gösteriyor. Biz hem ölüyoruz hem bir de ölmekle kalmadığımız gibi de kötü insan biz oluyoruz yine de.
Evet.
Bugün dünyada ölen insanların %90'ı Müslüman. Yani evet, çatışmada ölenleri kastediyorum. Hı hı. Eceliyle değil de. Çatışma sahasında işte Filistin'de Müslüman ölüyor, Suriye'de ölüyor, Irak'ta ölüyor, Fas'ta ölüyor, Tunus'ta ölüyor, Mısır'da ölüyor. Yine de Müslümanlar kötü oluyor. Nasıl ilginç bir şey ki.
Evet.
Ölen Müslüman bir de zalim olan da Müslüman gözüküyor.
Evet. İşte çünkü karar verici de yine biz değiliz. Karar verici de olan karşı taraf
yani
oluyor.
Yani karar verenler Müslüman öldürmeyi kolayca, yani bazı devlet sözü buna Müslüman liderler bile Müslüman öldürmeye gelince çok cesurlar, evet, hiç pervasızlar. Evet. Ordularını seve seve kullanıyorlar. Ama bir İslam düşmanı ülkeye, devlete silah kullanmaya gelince hepsi ödü patlıyor.
Evet.
Ya Müslümanı öldürüyorsun. O Müslüman acaba seni öldürecek. Hı-hı. Ondan korkmuyorsun da. Falanca filanca İslam düşmanı devletten niye korkuyorsun?
Çok
madem
doğru.
Savaşmayı çok seviyorsun.
Evet.
Suriye halkını öldürüyorsun da. Suriye halkına bomba atan veya Müslümanlara kılıç çeken bir insana kılıç çekmeye gelince niye korkuyorsun? Hani ayette geçiyor. Eşitte olel küffer. Ruhama beynem diyor Rabbimiz. Din düşmanlarına karşı şiddetli, Müslümanlara karşı rahmetli. Bunu tam tersine çevirmişiz. Din düşmanlarına, Müslüman katillerine karşı saygılı, sevgili, alçak gönüllü, boyun büken ama Müslümana karşı şiddetli yani bunlara ne diyelim artık, gafiller topluluğu var bütün İslam aleminde. Allah bizleri bunlardan muhafaza buyursun.
Amin.
O yüzden ben de ülkemizdeki kardeşlerimize, tabii Müslümanlık ahmaklık, böyle hani Don Kişot'un yaptığı gibi yel değirmen saldırmak değildir ama Müslüman da yeri geldiği zaman izzetini, onurunu korur.
Korur. Bir Yahudi, bir Müslüman Kudüs'te, işte siz bize bu kadar zulmediyorsunuz ama gün gelecek, işte Mehdi inecek, biz onun etrafına toplanacağız. Sizi yerle bir edeceğiz, yerle yeksan edeceğiz, siz yok olacaksınız. Ondan sonra ve bugün yakındır diye böyle bir şeyde bulununca, ikazda bulununca o Yahudi diyor ki sen en iyisi sus diyor. O günün gelmeyeceği çok şu anda malumdur diyor. Çünkü ne sen o Müslümansın ne de ben o Yahudiyim diyor. Yani bu maalesef. Çok maalesef tam günümüzü ifade eden
yani
bir
şey. Yani Allah Resulü döneminde de Müslümanlar çok böyle zor durumda kaldılar. İçeride münafıklar. Düşünün ki o efendim Hendek Savaşı'na. İçeride Yahudiler, iç düşman. Dışarıda
hainler,
Katafan
yani.
Kulesi gelmiş, Katafan kabilesi gelmiş, bilmem Mekke müşrikleri gelmiş, 10 bin kişilik büyük bir ordu, açlık, rüzgar, soğuk, ama Müslümanlar o zaman da pes etmemişler. İnşallah biz de buradan, yani bugün gerçi mektup biraz siyasi bir sahaya dönüştü ama
evet.
Şunu İmam Rabbani Hazretleri çok yönlü bir insan, onu söyleyeyim yani. Fakih tarafı var, fıkıh bir mektupları var, tasavvufi tarafı çok tabii ki en önde ama yeri geldiği zaman da siyasi mektup yazmaktan da çekinmeyen bir insan.
Evet.
Devlet adamlarına da siyaseten yol gösteren bir insan.
Kesinlikle. Şeyh Feride yazmış oldu bu, Nakip Şeyh Feride yazmış oldu. Birkaç mektubunu daha okumuştum da hepsi de siyasete itibar eden mektuplar.
Çünkü o zat bir siyasi güç,
evet.
Bir makam işgal ettiği için ona o şekilde mektup yazıyor. Yani şimdi siz bir devlet başkanına mektup yazarken yani ona vereceğiniz tavsiyeler normal bir vatandaşa, mürit, yani köyde bir müridiniz, evet. Var. Ona tabii oğlum namazını vaktinde kıl, işte evet. Efendim sünnetleri yerine getir, sen çiftçisin öşrünü ver dersin.
Hı hı.
Ama adam devlet başkanıysa dersin ki Müslümanları kolla, gözet. İslam düşmanlarını efendim böyle önemli mevkilere getirme, bu gayet normal.
Evet. Bunun tasavvufta da zaten seyri sülük yolunda da her müridin alması gereken, alacağı ders farklı farklı, alacağı mesajlar farklı farklı oluyor.
Hatta diyorlar ki bazı Nakşi büyükleri diyorlar, eğer İbrahim bin Ethem zamanımızda yaşasaydı biz onu sultanlığından istifa etmeden sultanlığı içinde irşad ederdik. Yani sultanın irşadı başka olacak.
Hı-hı.
Normal vatandaşın irşadı, tüccarınki, askeri komutanın hepsi ayrı ayrı. O yüzden sufiler esasında insan sarrafı. Bütün bu incelikleri, bu bütün ayrıntıları çok detaylı olarak biliyorlar ve ona göre uyguluyorlar. İşte İmam Rabbani mektubatına baktığımızda herkes aynı şeyi söylemiyor. Namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver. Herkese bunu söyleyebilir. Bunları evet. Söylüyor şüphesiz. Ama bunların üstünde o zatın maddi ve manevi gücüne göre, siyasi gücüne göre de değişik tavsiyelerde bulunmaktan geri kalmıyor. Allah razı olsun kendisinden. Hakikaten bu mektup dinleyicilerimiz arasında böyle siyasi efendim otorite sahibi olanlar varsa,
hı
hı. Bu bir yol göstericidir.
Evet. İslam'ın yüceliği küfrün ve küfür ehlinin zilletindendir. Kafirlere değer veren kişi Müslümanları zelil düşürmüş olur. Kafirlere değer vermek yalnızca onlara saygı göstermek veya baş köşeye oturtmak da değildir. Aynı zamanda meclisleri alarak onlarla beraber olmak ve onların dilini kullanarak onlarla konuşmaktır.
Yani şimdi siz her meclisiniz onlara danışıyorsunuz, istişare ediyorsunuz. İşte efendim eğitim sistemini Alman sistemine göre, hukuk sistemini İtalyanlara göre, bilmem neyi bilmem neye göre. Ya arkadaş, bu ülkede herkes Müslüman. %99 diyoruz değil mi lafa geldiğinde?
Evet.
Bizim kültürümüzü, bizim ahlakımızı hiç yansıtmayan Alman bilmem ticaret hukukunu getirip burada uyguluyorsunuz. Bilmem ne miras hukukunu getirip onu uyguluyorsunuz. Yani şimdi bu onları yüceltmek oluyor. Onları yüceltirken de İslamiyet'i ve Müslümanları da ayak altına almış oluyorsunuz. Şimdi evet. Öyle değil mi bu durum? O yüzden İmam Rabbani bunu söylüyor. Yani siz diyor onlarla istişare ederek, onların çünkü ayet-i kerimesi tarzı bile وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبَى مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar onların dinlerine tabi olmadığınız sürece asla sizden razı olmazlar diyor. Peki razı oluyorlar mı bugün?
Olmuyorlar.
Yani bugün o kadar İslam ülkesi var ki Alman'ın, Fransız'ın, Amerika'nın, İngiliz'in bütün kanunlarını içselleştirmiş. Hı hı. Yani belki bizdeki yılbaşı kutlamaları pek çok Avrupa ülkesinde bu kadar aşırı şekilde kutlanmıyor. Buna rağmen adamlar diyorlar ki ya yine de Türkiye'de isimler Müslüman.
Evet.
İşte efendim Ahmet var, Mehmet var, Ayşe var, Fatma var. Biz buradan razı olmayız. İsimlerinizi değiştirin. Hepsini yapsak, domuz eti de yesek diyecek kardeşim tamam hepsini yaptığınız zaman bir şey daha kaldı. Sizin Hristiyanlığı kabul etmeniz lazım. Peki efendim sen Hristiyan mısın? Ya sen beni karıştırma. Avrupalı bugün ateistim diye geziyor ama
evet.
Onlar bile Türkiye'nin Hristiyan olmasını istiyorlar. Ki o zaman seni Avrupa Birliği'ne de alırız. Seni efendim NATO'nun da merkezine koruruz. Ama sen böyle olmadığın sürece alsak bile seni hizmetçi olarak, kapıcı olarak alırız. Senin işte tarımın var, bizi besle. Sen işte efendim lokanta çalıştır. Sen efendim çöpçülük yap. Bu anlayış var şimdi arkadaşlar.
Evet.
O yüzden yani lütfen biz de çok saf olmayalım.
Evet.
Kimse düşmanlığımız yok. Hakikaten herkes para kazanır, Türkler olur, zengin olur ki ülkemizde elhamdülillah şunu söyleyeyim her zaman. İslam ülkelerindeki gayrimüslim zenginlerin oranında hiçbir ülkede Müslüman zengin yok gayrimüslim ülkelerde. Yani atıyorum Amerika'da, Almanya'da, şurada burada çok zengin Müslüman yok. Hepsi alt seviyede. Ama elhamdülillah bizim ülkelerimizde haksızlık olmadığı için bir sürü gayrimüslim vatandaşımız en üst derecede zengin. Bu gayet normal. İslamiyet kimseye zulmetmiyor. Vergisini vermişse adam. O yüzden yani birazcık akıllı olmakta fayda var.
Evet.
Yani biz bunları İmam Rabbani açık açık söylüyor. Belki hani bazı dinleyicilerimize sert gelebilir ama işin hakikatine baktığımızda yani İslamiyet'e zulüm yok. Hakkaniyet var. Başka ülkelere baktığımızda işte mesela şu en son Rusya krizinde ne kadar Müslüman varsa kovdular. İnşaat şirketlerinin şunu bunu onların ne kabahati var. Diyelim ki Türkiye şu veya bu sebepten uçağı düşürmüş ya oradaki Türk işçisinin,
evet.
Türk öğrencisinin ne kabahati var? Bak hiç gözünün içine baktılar mı?
Evet.
Hiç kimse çıkıp da efendim işte insan hakları falan falan falan kimse bir şey söylemiyor.
Evet.
Ama İslam ülkesinde en ufacık bir şey yapılsa,
hı hı.
Yani basit bir hareket, o bütün dünya ayağa kalkıyor.
Evet,
vay maalesef. Müslümanlar şöyle gaddar, böyle canavar, böyle bilmem insan haklarına karşı. Bu konuda lütfen biraz daha uyanık ve akıllı olalım.
Evet. Peki hocam şimdi bütün belki dinleyicilerimiz soruyorlardır. Ya bu kadar keskin hatlarla belki ayrı kalmamız gerekiyor ama ya onlarla bir arada durmak zorundaysak, mecbursak diye. Şimdi İmam Rabbani de sormuş ama önce ben size sorayım sonra İmam Rabbani'nin mektubunu okuyayım. Yani küfrün ortasındasınız, içerisindesiniz veya ayrılmanız imkansız bir aradasınız. O zaman ne yapacaksınız?
Şimdi şöyle bir kere İslam ülkelerindeki her Hristiyan, Yahudi ve diğer dinler zimmi olarak bütün hakları korunmuştur. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Tersini iddia eden varsa gelsin. İslamiyet'in verdiği hakları demokrasi bile vermiyor. Şu anda bütün dünyada en özgür hangi sistem var? Demokrasi var değil mi?
Hı hı.
Mesela şimdi Almanya'daki Berlin'deki 100.000 Müslüman.
Evet.
Deser ki kardeşim mesela biz Müslümanız. İslam'a göre evlenmek, İslam'a göre boşanmak, İslam'a göre mirasımızı paylaşmak istiyoruz deseler. Alman hükümeti olmaz kardeşim diyor. Sen Almanya'dasın. Benim kanunuma uyacaksın. Amerika'daki Müslümanlar da desek ya biz şu konuda şu kanunumuzu uygulamak istiyoruz deseler hiçbir Batı ülkesi bunu kabul etmiyor. Halbuki Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı döneminde Hristiyan'ın mahkemesi ayrı.
Hı hı.
Yahudinin mahkemesi ayrı. Şimdi iki Hristiyan kavga etmiş.
Hı hı.
İki Hristiyan bir ticari konuda anlaşamamış. Diyor ki bizim Osmanlı ecdadımız kardeşim. Siz inançlarınıza göre gidin kendi mahkemenizde yargılanın. Kendi kanunlarınıza göre haklı kim, haksız kim çıksın ortaya.
Evet.
Mesela Müslümansan içki içemiyorsun. Hristiyansan git Hristiyanların diyor mahallesinde içkini iç. Bana hı hı. Karışmam.
Hı hı.
Müslüman domuz eti yiyemez.
Hı hı.
Müslüman mahallesine salyangoz satamazsın ama git kendi mahallende ne yersen ye ben karışmam diyor. Şimdi bu evet. Özgürlük seviyesi bugün.
Yok maalesef.
Allah aşkına Batı'da var mı?
Yok. Kesinlikle yok.
Ha, o yüzden yani hiç kimse çıkıp da aman bu mektuba bakarak ya Müslümanlar da ama toleranssız falan demesin. Bu ayrı bir konteks olan mektup.
Evet.
O yüzden onu konteksti karıştırmayalım. Yoksa normalde biz Hristiyan'la da Yahudi'yle de rahat yaşarız ki nitekim Mısır'ın %10'u Hristiyan. Hı-hı. Koptik, Kıpti Hristiyanları Kıpti, var.
Evet.
Ülkemizde çok daha fazla vardı Hristiyan. Hı-hı. Maalesef yani İslam yüzünden değil, Türkiye sekülerleşince, yani Cumhuriyet'le beraber, bu tamamen sosyolojik bir gelişim. İslam'ın hiçbir alakası yok. Yani
evet.
Osmanlı, İstanbul, Darül Hilafe iken neredeyse İstanbul'un yarısı Hristiyan'dı, biliyor musunuz? Yarısı Rum, Ermeni ve Yahudi idi. %50'ye yakını.
Evet.
Yani ki Osmanlı hilafetin merkezi o zamanlar. Ne zaman ki Türkiye tabi yani bu ne diyor buna, ulus devlet diyorlar. Fransız, hı hı, şeyinden sonra ulus devletler ortaya çıkınca din de bir milliyetin şeysi gibi görüldü. Bizdeki Türk olan Hristiyanları Yunanistan'a verdik. Adamlar Rum değil, Türk ama Hristiyan. Onlar Yunanistan'a gittiler. Oradaki Müslüman Rumlar da, adam Rum, orada, hı hı, kalması lazım değil mi normalde?
Evet.
Onlar da bize geldi. İlginç böyle şeyler, tecelliler oldu.
Evet.
Yani ne kadar Müslüman varsa Arnavutluk'tan, Kafkasya'dan, onlar da bize sığındı. O zaman çünkü din milliyet gibi görüldü. Bu sebeple yani bu İslam'ın suçu değil. Laik ve efendim ulus devletler bu dinler arasındaki şeyi bozdu, ilişkiyi. Yoksa Osmanlı döneminde dediğim gibi her taraf kilise, her taraf Hristiyan mahkemesi ve adamlar her türlü ihtiyaçlarını çok rahat görebiliyorlardı.
Evet.
Bu şu andaki durum tabii tamamen farklı bir mesele.
Bir anlamda hocam, bu İmam Rabbani'nin bahsetmiş olduğu bu mektup hitap ettiği kitle aslında üst düzey bir kitle olmuş oluyor. İslam'ın hakim olduğu noktalarda zaten İslam'ın hoşgörüsü, İslam'ın kuralları, her türlü hoşgörüsü ve sevgisi hakim. Ama üst segmentte, üst taraflarda, sınırda, yani bir çatışma halinde bizim tavır takılmamız gereken
şöyle
bir şey
belki. Bu Hindistan'da tabii durum farklı biraz.
Farklı değil
Numan
mi?
Bey şöyle farklı. O zaman Müslümanlar azınlık olmaya gidiyor hızla. Siyasi konularda Müslümanlar hep güç kaybediyor.
Hı-hı.
Müslümanlara efendim zulüm ediliyor. Mescitler yıkılıp işte Budist, Hindu mabetleri yapılıyor. İslam kanunları küçümsenmeye, Hindu ve diğer dinlerin kanunları önemsenmeye başlıyor. Kurban kesmek, inek kesmek yasaklanıyor. Efendim işte Ekber Şah denen o adam dinleri birleştirip dini ilahi adında sapık bir din uydurmaya çalışıyor.
Hı-hı.
Müslümanların namazına, efendim ezanına, kurbanına elinden geldikçe engel olmaya çalışıyor. Zekata engel olmaya çalışıyor.
Hı-hı.
Öyle bir dönemde yazıldığı için biraz şiddetli
evet, ikaz ediyor, uyarıyor
ikaz
aslında.
Ediyor, tabii.
Uçuruma doğru giden bir belki insan
yoksa
var, duru gitme demek
normal
istiyor
barış
belki.
Normal barış anında yani işte aman Müslümanlar Hristiyanlarla kavga etsin falan demiyor adam.
Evet.
Oradaki Hindular diyor her geçen gün Müslümanları köşeye sıkıştırıyor. Haklarınızı elinizden alıyor. Cesur olun. Haklarınızı savunun. Sakın onların gittiği yoldan gitmeyin demek
gitmeyin
istiyor esasında.
Evet. Sorduğum soruya İmam Rabbani'nin de belki şu şekilde ikazı var. Eğer onlarla ilişki kurmak, onlar olmaksızın neredeyse ulaşılamayacak olan dünyevi bir maksada dönükse, o durumda onlara iltifat ve itibar etmeme hasletini gözeterek zaruri olduğu kadar onlara bir arada bulunmak gerekir.
Yani zaruret miktarı ne kadar zaruret? Yani bir Hristiyan mimardır, işte efendim askerdir. Oturursun işini görürsün. Öyle saatlerce ondan sonra işin bittikten sonra estağfirullah ve la tekut nasıl ayet-i kerime? Bade zikra mahal kavmi zalimin. Zikirden sonra, işini gördükten sonra zalimlerle oturmaya devam etme diyor ayet-i kerime. Bunlar esas Kur'an-ı Kerim hükümleri.
Evet.
Maalesef bugün şunu da söyleyeyim. Bugün bir fitne var toplumumuzda. Yani Müslümanlar zaten yenilmişlik psikolojisi içinde. Bir de bütün hocalarımız, alimlerimiz barıştı, bilmem toleranstı, bilmem diyalogtu. Aman Allah'ım İslamiyet'i tamamen içini boşaltmaya. Hı hı. Peygamber Efendimiz'i böyle güller çiçeklerle sadece sevgi peygamberi, tamam sevgi peygamberi ama ben kılıç peygamberiyim,
hı hı,
diyor aynı zamanda. Yani Allah Resulü'nün Mekke dönemine bakıyorsunuz başka ama Medine döneminde hakikaten küfre, efendim sapıklığa karşı bir cihadı, bir savaşı var.
Hı
hı. Bunu da görmek lazım yani.
Evet.
İslamiyet böyle oturarak barışla hiç gayret etmeden gelmiyor kendi kendine.
Tabii.
Müslümanların birazcık elini taşın altına koyması lazım. Birazcık demeyeyim de yani hani en azından birazcık diyorum, yoksa bütün gücümüzle İslam'ı savunmak, İslam'ın en efendim insanlığa faydalı din olduğunu savunmak durumundayız. Bu da tabii diğer ideolojileri, diğer sapık sistemleri eleştirmekle oluyor. Bu da bizim en tabii demokratik hakkımızın da söyleyeyim yani. Nasıl ki bazıları çıkıp İslamiyet'le alakalı ağza alınmayacak her türlü hakareti, eleştiri yapıyor. Biz de yani birazcık kendimize gelip
yapmalıyız.
İslamiyet'in
yani
altını efendim oyan işte ne bileyim bu bir sürü bugün ideolojiler var, sapık ideolojiler var. Onlara karşı mücadele etmek durumundayız. Evet. İmam-ı Rabbani Allah razı olsun bize bu vazifemizi hatırlatıyor.
Hatırlatıyor. Muhterem hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hacı Ögen'den Mektuplar programının bu sefer de sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.